Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Bir Nefes Saat programında yardımcı doçent doktor Fırat Erdoğan Bey ile birlikteyiz. Bu haftaki bölümümüzde hocam sizlere gelen sorularımızdan yönelteceğiz. Sorularımızın içerisinde hastalık sorularımız var, fiziksel gelişimle ilgili sorularımız var, çocukların büyümeleriyle ilgili sorularımız olacak. Birinci sorumuzdan başlayalım hocam.
Buyurun.
Kızım 1 yaşında, gündüzleri neşesinden keyfine diyecek yok. Fakat geceleri ani ağlayarak uyanıyor ve teskin etmemiz bayağı zaman alıyor. Görünüşte fiziksel bir problemi yok. Acaba sıkıntısı ne olabilir diye bir sorumuz var hocam.
Şimdi 1 yaşında anlamsız ağlama nöbetleri ve özellikle geceleri oluyor. Anladığımız bu. Hani bir tek buna bakarak bir şey söylemek kesinlikle çok doğru olmaz ama eğer her şey yolunda ise... Öncelikli olarak benim aklıma idrar yolu iltihapları gelir. Eğer bugüne kadar bakılmamışsa bir idrar tahlili yaptırmasını tavsiye ederiz bu dinleyenimizden. Çünkü idrar yolu iltihaplarında idrar yapma sırasında ağrı, acı, sancı olur. 1 yaşında çocuk bezdi zaten sürekli olarak gün içinde idrarını yapıyordur. Ancak sıvı alımın daha kısıtlı olduğu zamanlarda bu şikayetlerde artış beklenebilir. Onun dışında gaz sancıları, karın ağrısı yapacak gaz sancıları besin alerjilerine bağlı olarak ortaya çıkıp bunlar da geceleri karın ağrısı sebebi olabilir. 1 yaş çok uygun değil ama biraz daha ileri yaşlarda 3-4 yaş gibi gördüğüm İşte gece terörü, gece korkuları falan var bir de. Psikolojik kökenli ağlama nöbetlerine neden olan durumlar. Onun dışında da kullanılan ilaçlar, tüketilen gıdalara da bir bakmak gerekir. Mesela akşam saatlerinde tüketilen bir takım ilaçlar, grip ilaçları, alerji ilaçları. Aslında koruyucu amaçla verilen, günümüzde kronik öksürüğe de çok fazla kullanılan montelukast sodyum dediğimiz etken maddeli ilaçlar. Böyle halüsinasyonlar falan yapabiliyor, kabus görmeler yapabiliyor.
Evet.
Buna bağlı ağlama nöbetleri olabilir. Ama hani dinleyenimiz için burada bir şey söyleyecek olursak, her şey yolunda, büyüme gelişme normal. Gündüzleri çocuk normalse çok olsa bir idrar yolu iltihabı düşünürüm açıkçası. Ben bir idrar tahlili yaptırması faydalı olur.
Evet, yani geceleri olmasının sebebini buna bağlayabiliriz.
Biliriz ama en basitten şunu da söyleyeyim. Mesela çocuğun annesi işe başlamış oluyor. Çocuk gün boyu anneyi görmeyenler gece anneyi bu şekilde görebiliyorlar.
Evet.
Bunun gibi yani psikolojik sebepleri düşünmek daha mantıklı aslında.
Evet. Hocam diğer bir sorumuz. Bebeğimize geçenlerde 10 kuruş büyüklüğünde gümüş bir arma yuttu. Takibimin sonucu 15 gün sonra çıktı.
Gözler aydın.
Bu süreç içerisinde kalıcı bir rahatsızlık veya hasar vermiş olabilir mi?
Yok, hayır, bir zarar vermez bu şartlar altında. Metal netice itibariyle ve 15 gün bana çok anlamlı gelmedi. Biraz fazla bu,
evet,
süre. Hani beklenti işte ilk 24-72 saat içinde çıkması beklenir. Hani bir yerde takıldı sonra devam etti gibi düşünmek lazım bunu ama muhtemelen yüzeyde kesici delici olmadığı için takip eden hekim arkadaşlar da müdahaleye gerek görmemiştir. Mesela işte bir eşarp iğnesi gibi bir şey yutulmuş olsa mesela 1-2 gün içinde ona müdahale ediliyor bulunduğu yerde çıkmazsa.
Evet.
Onun dışında çok hani akla hayale gelmeyen bir durum. Küçük pillerin yutulması çok problem oluşturur bizde. Özellikle kumandalı araba, öten işte cep telefonu şekilli oyuncaklar.
Evet.
Cep telefonu ya, oyuncaklar. Ses çıkarsın diye küçük bebeklerin içinde çıkan bu saatlerde de kullanılan yassı,
evet,
piller vardır.
Evet.
Onların yutulması çok sakıncalıdır. Korozif etki yapar. Yemek borusuna yapışıp orada yakar. Saldığı bir takım toksinlerle zehirlenme belirtileri verebilir. 15 gün bu tip maddeler için önemlidir. Yoksa herhangi bir salınım söz konusu olmayan, toksik özelliği olmayan, batıcı, delici, kesici olmayan maddelerin yani 15 gün kalmış olmasının bir zararı yok.
O pil tarzı şeyler için müdahale ediliyor mu hocam?
Kesinlikle
çıkması
ediliyor tabii. Mutlaka önce yeri
yani
görülüyor.
Yani çıkmasını mı bekleniyor yoksa müdahale mi ediliyor?
Yok, hayır, beklenmiyor. Direkt endoskop sokularak işte yemek borusuna alınıyor. Midede bir yerdeyse ameliyatla alınıyor. Aşağıdan ulaşılacaksa aşağıdan ulaşılıyor. Ama mutlaka onun orada mutlaka
müdahale gerekiyor
tabii,
yani.
Mutlaka gerekiyor.
Hocam çocuğumuz yeni yürümeye başladı. Evde ne gibi tedbirler alalım diye böyle bir genel bir soru var. Daha önce de bunlar hep konuştuk ama
aslında önemli bir soru.
Yeni dinleyenlerimiz içerisinde olabilir.
Eyvallah. Daha önce de denk gelmemiştir belki. Şimdi şöyle, aslında sağlık sisteminin önceliklerinden belki kısaca bahsetmemiz gerekir. Normal şartlarda işte bizim çocukluk çağımızda işte 1980, 85, 90 vesairede böyle hep büyüme gelişme gerili nasıl engellenir? İshalli çocuğa toz nasıl hazırlanır? İşte tuz şeker karışımı falan anlatılırdı. O zaman adı kamu spotu değildi ama TRT'de böyle şeyler vardı.
Evet.
O dönem mesela güncel mevzu buydu. Yani memlekete ishal çoktu. İshale bağlı sıvı kayıplarından çocuklar ölüyordu. Daha sonra memleketin gündemi biraz daha geliştik. Biraz daha yukarılara doğru çıktık. Büyüme gelişmenin desteklenmesi, Sağlık Bakanlığı'nın tarama kampanyaları, işte tarama testleri, vitamin destekleri, aşı uygulamaları vesaire gibi şeyler gündeme geldi. Bunlar da bulaşıcı hastalıklara karşı alınmış tedbirler idi. Şimdi bunlar da çözüldükten sonra aslında bu manada Batı ile aramızdaki farkı elhamdülillah bayağı azaltmış durumdayız. Yani gelişmiş ülkelerle. Geride çocuk sağlığı ve hastalıkları açısından şu an gündemde olan yeni konuştuğumuz iki konu var. Yeni derken aslında eski konuştuğumuz ama sıra bunlara şimdi geldi diyelim. Bir, kanserler. İki doğumsal hastalıklar. Bunlara maalesef ikisine de hali hazırda bir şey yapabiliyor değiliz. Yani Allah korusun bir yavrumuz kanser olacaksa oluyor gene. Doğumsal hastalık, işte özürlü çocuk doğacaksa doğuyor. Doğduktan sonra ne yaparıza bakıyoruz ancak. Ha, bunlar önlenemez olduğu için bir grup, bir de önlenebilir kısım ev kazaları. Pek çok batı ülkesinde, gelişmiş ülkede çocuklarda ölüm sebeplerini araştırıyorlar. İşte 5 yaş altı çocuklarda en sık ölüm sebebi şudur diye açıklama yapıyor. Bizde maalesef hala zatürre ve ishal ilk 2'de yer alıyor. Ama adam bunları aşmışsa, yani zatürre tedavisinde aşılamaları tam, tedavi imkanları iyi, ulaşım kolay, hastaneler topluma karşılık verecek sayı ve niteliğe sahipse, arkasından işte enfeksiyon hastalıklarıyla başa çıkabiliyorsa, ishal sıklığını azaltmışsa, en sık ölüm kalım sebebi ev kazaları oluyor. Bunu işte maalesef biz çok fazla anlatamadığımız nokta şu. Hesaba vursanız bu memlekette AIDS hastalığına yakalanma oranı ve işte ev kazası geçirip ölme oranı. AIDS 1000'de 1 falan kalır ev kazalarının yanında. Doğru. Çok masum, çok basit bir şeydir. İşte en çok korktuğunuz hastalığı söyleyin. İşte veremden çok korkuyorum. Ya emin olun, o hastalıkların görülme sıklıkları işte 3000'de 1, 5000'de 1. Evet. Ama ev kazasına maruz kalmamış çocuk deseniz çıkmıyor bu oranlar. Doğru. Ev kazasına maruz kalmak daha çok. Şimdi bunların bir kısmı, hani biz ev kazası deyince ev kazası, hepsini içine koyuyoruz ama bir kısmı basit kazalar oluyor. Yani duvarda bir şekilde bir yerden kalmış bir çivi, çıkıntı vesaire bir şeye sürtünme de ev kazası. Ama bunun dışında maalesef parmağını prize sokup elektrik akımına kapatıp ölmek de ev kazası. Evet. Bu skala çok geniş. Böyle olunca rakama vursanız emin olun pek çok hayati zannettiğiniz hastalıktan onlarca kat fazla görülüyor ev kazaları. Düşmeler, çarpmalar, hakeza, yanıklar bir hekim olarak bizim içimizi sıkan hastalık. Yani hasta yanmış ve gelmiş. Emin olun öyle bakıyoruz sadece. Yani olan olmuş. Biz buradan sonra neyi kurtarırıza bakıyorsunuz. Evet. Böyle olduğu için ev kazaları gerçekten çok mühimdir.
Hocam bu anlamda üretici firmalar, müteahhitler anlamında sorayım, ya da ev eşyalı üreticileri.
Yani üretici firmalar.
Bunlara çocuklara yönelik olarak biraz daha koruma tedbirli eşyalar üretmek gibi bir imkanları var mı?
Var ama Tamer Hocam, var yani, üretiyorlar. Neticede elektrik prizlerini işte biliyorsunuz radyonun teknik ayrıntılarından
yani
da.
Bu standart hale getirsek anlamında yani bir.
Ama işte bunu da vatandaş talep edecek. Yani vatandaş bir ev almaya gittiğinde deniz manzaralı mı diye baktığı kadar, ya buranın prizleri alçak mı yüksek mi? Bir yaşında çocuğum var, buraya parmağını sokar mı diye bakacak. Bizim hastaneler zaman zaman denetlenir. Denetleme kalemlerinden biri budur. Yani dikkatini çeker. Ya bu priz niye bu kadar yukarı konmuş diye. Adam diyor ki, eğer bir çocuk bu prize parmağını sokabilecek kadar boyu büyümüşse, aklı da sokmamayı gerektirecek kadar, akıl edecek kadar büyümüştür. Hesaplamış, bilmiyorum rakamı nedir ama mesela 70 santimdir, 80 santimdir, 100 santime bir çocuk ulaşabiliyorsa zaten kafası çalışıp oraya parmağını sokmaz diyor. En basit.
Doğru bir mantık aslında.
Çok doğru, çok basit bir şey bu. Ama hadi yapın evinizde, yapmazsınız. Niye? Evin hanımı beğenmez. Ne yani, orta yerde priz mi duracak şimdi diyecek doğal olarak. Ya da bunu süsleyip saklamanız lazım bir şekilde. İkinci olarak mesela bizim hastanede çok sık başımıza gelen iş su sebilleri. Kaynar su butonları kapalı artık hepsinin. Çünkü mutlaka çocuk geçerken merak edip parmağını bir bastırıyor.
Evet, ben de yani çocuk bakmadan önce hemen peşinden bir koşuyorum. Acaba sıcak su tarafı açık mı diye.
Emin
önce
olur.
Ben bakıyorum.
Anlık yani. Bir de yani elini ottu, çok güzel mandalı bir bastırıyor, kaynar su elde. Hadi çok küçük çocuk değilse, su çok kaynar değilse, hadi elde yanık, en azından hayati değil diyeceksiniz. Doğru. Ama ya bir insanın elin üstünde yanık iziyle yaşaması ömür boyu. Çok sevimli bir şey yani. Burada suçu da sorumlulukları da bölmemiz lazım. Vatandaşın da eksikleri var, vatandaşın da sorumlulukları var. Üretici firmalar da tedbirlerini alıyor. Mesela biz şeyi çok görürüz. Soru, hocam bizim çocuk 7 aylık yürütece koyabilir miyiz? Evet. Şimdi cevap, burada beklenti aslında şu: bizim çocuğumuz erkek çocuğu, işte acaba yumurtalarına, testislerine zarar verir mi? Hayır, vermez. Kalçası batar mı? Ne demekse işte, batmaz. Omurgası eğrilir mi? Eğrilmez. Tamam, o zaman alıyoruz yürüteç. Hayır, almıyorsunuz. Niye almıyoruz? Kaza riskinden. Hocam vallahi biz çok dikkat ederiz. Ya eminim edersiniz ama yani kaza denilen şey zaten 1 milyonda 1 olduğu için adı kaza.
Saniyelik bir şey.
Saniyelik bir şey. Bir de bunlar şimşek hızıyla hareket ederler. Yani bu çocuk milletin. Şimdi dikkat edin, gözünüzün önüne getirin. Yürüteçlerde genelde çok güzel bir mekanizma vardır. Çocuğun oturduğundan çok daha geniş bir halka üzerindedir tekerlekler. Bu sağa sola çarpamasın. Yani çarpacaksa önce o halka çarpsın, çocuk rahat etsin diye düşünülür. Ama muhatabınız çocuksa yardımcınız Allah olsun diye böyle bir atasözü de ben icat edeyim. Geçerken masa örtüsünü çekiyor, vazo kafaya iniyor. Evet. Bir kablo görüyor, merak ediyor, çekiyor, telefon kafasına düşüyor. Kaynar su 100 tane mekanizmayla düşebiliyor. El prize yetişiyor, ev dubleks merdivenden uçuyor. Yani binlercesini söylersiniz, en basit şunu söyleyeyim. Bir hastam anlattı, ben birebir şahit değilim. Mutfak masası kanatlı, kapanır kanatlı masa. Ayaklar, kapanır ayaklar. O alt halka geniş ya. Evet. Çocuk süratle giderken ve olayla ilgisi yokken bacağı çarpıyor, bacak kapanıyor, kanat iniyor, kaynar su kafadan aşağı iniyor. Hadi buyurun Akdeniz Üniversitesi'ne yüz nakli yaptırmaya gidiyoruz. Kurtulmaz, hiç şansı yok o saatten sonra. Bunu biz aileye ben üşenmez her seferinde anlatırım. Hiç kimse de ikna olmaz. Yok yok hocam, sen bildiğin gibi biz dikkat ederiz. Hadi buyurun edin. Nasıl edeceksin? İşte evdeki bütün eşyaları kaldırdım. Ya emin olun ya, muhatabınız çocuksa o çocuk onu bulur.
Abi kesinlikle buluyor.
Bulur. O çocuk onu bulur. Yani çarpar devirir, çeker devirir, yapar. Çocuksa yapar. Çocuksa yapar. Böyle olduğu için gerçekten hiç, aslında ben şimdi bu soruları ben de ilk defa görüyorum burada. Ev kazaları konusunu belki bir program olarak konuşmamız lazımmış. Bunu evet, şimdi anlıyoruz. Çünkü ikiye ayırın. Bir, küçükleri ve büyükleri. Öldürmeyen ev kazası önemsizdir diyebiliyor musunuz?
Kesinlikle.
Çocuğun eli yanmış, ömür boyu şey yapacak. Yani yanık iziyle dolaşacak. Ha, çocuk parmağını prize soktu, öldü. Zaten çok berbat bir şey. Ama bu konuyu orana vursanız, mesela bize herkes dese ki ben şimdi hepatit B hastalığının bulaştırıcılığı, ölümcüllüğü, korumasının öneminden bahsetsem herkes beni bir tıbbi konu dinler, ciddiyete dinler.
Evet.
Elinden gelen imkanda ben bunları anlatıyorum. Dinleyenlerimize eminim %80. Ya tamam Fırat hocam, bunu biz de biliyoruz. Bilmedik bir şey değil ki. Ya bilinmedik bir şey değil ama tedbir alınmadıkça, olmuyor bu işler. Sonra mesela şey mevzu mühimdir. Bizim çocuğun ayağına paslı çivi battı. Tetanoz olur muyum? Evet, güzel soru. Olabilirsiniz. Ama çok şükür çocukların aşıları artık tam yapılıyor. 18 ayda zaten karma aşı var.
Evet.
5. yaşta tekrar karma aşı var. Aşının etkinliği 5-10 yıl sürdüğü düşünülürse bir çocuk doğduğu andan itibaren 14-15 yaşına kadar araba kazası gibi çok büyük bir kazaya maruz kalmamışsa diğer travmalarda tetanoz olması çok muhtemel değil.
Evet.
Yani küçük kazalar, küçük yaralanmalardan bahsediyoruz. Çivi batması da çok çok büyük bir kaza değildir bizim için. Kirli yaradır ama küçük yaradır. O yüzden mesela korkulu rüyadır tetanoz. Tetanoza karşı aşılar dediğimiz gibi yapıldığı için küçük şeylerden şüphelenilmemelidir. Ama farz edin ki aşısız bir yavrumuz söz konusu. Evde bir şekilde, hadi evde demeyelim ama evin bahçesinde top oynarken kayarak çocuğun ayağından topu aldım baba diye sevinçle geldi. Ne oldu? Ayak halı sahada yere sürtülmüş oldu. Buradan da çok kolay tetanoz sporları alınabiliyor. Yani direkt bu şekilde de tetanoz olabiliyorsunuz. Diyeyim ben, siz bunun ev içi yansımalarını tamamlayın artık. Yani onlarca mekanizmayla ev içi kazalarda çok kolay tetanoz olunup hayati tehlikeyi içeren hastalıklara maruz kalabilirsiniz. O yüzden ev kazaları netice itibariyle şu an Batı toplumunda kanserler göz ardı edildiğinde birinci ölüm sebebidir belki. Ama bizde de çok yüksek bir oranla devam etmektedir. O yüzden bu dinleyenimiz aslında basit bir soru sormuş gibi gözükmekle birlikte bizim için epey ufuk açıcı olmuş oldu.
Evet.
O yüzden evde kazalara, travmalara dikkat edelim bir. İkincisi, sizin dediğiniz gibi üreticiler aslında dikkatli olsun. Ama üreticiler dikkatli olurken tüketiciler de doğru olanı seçsinler. Yani deniz manzaralı ev seçeceğine prizi yüksekte ev seçsin anneler artık. Öyle diyelim. İşte kapı kilitlerinden tutun, elektrik prizlerinden tutun, kesici delici aletlerden tutun.
Masaların köşeli olup olmaması mevzu.
Yani çok ciddi, gerçekten çok ciddi şeyler oluşturuyor bunlar. Bir de onun dışında ikinci mekanizma mesele şu. Bir şekilde evde acil bir kaza, bir yaralanma, bir travma oldu. Buna müdahale ederken verilen zararlar söz konusu. Şimdi bizde bir atasözü var. Hipokrat'a atfedilir ama aslında böyle 18-19. Yüzyıl İngiliz burjuvazi doktorlarının sözüymüş bu. Primum non nocere, Latincesi. Önce zarar verme demek. Şöyle oldu. Evde çocuğunuz yandı. Yanığa ne yapılır? İşte deniz suyu dökenler var mesela. Ya hiç ilgisi yok. Bir kere enfekte edersiniz orayı. Böyle durumlar için öncelikle mümkünse yani bu yaralanmaya müdahale edin. Güzel bir şekilde müdahale edin, doğru bir şekilde müdahale edin. Yok doğrusundan şüphemiz varsa lütfen ellemeyin. Mümkünse zarar vermeyin, en yakın doktora sakin bir şekilde götürün. Yapılacak pansuman orada yapılır zaten. Bunun gibi işte bir dönem diş macunuyla yanık müdahaleleri falan vardı.
Yoğurtla,
o güneş yanıklarını Allah'tan orada çok dert yok da. Enteresan bir şey, ben bile bunu çok uzun yıllar sonra öğrenmiştim. Bir plastik cerrahi hocasının tavsiyesi. Yanıklı alana ne yapalım? Evde şu an çok kullanılan streç filmler var ya.
Evet.
Bunu sarın diyorlar. Hiç hava almayacak şekilde. Mikrop kapma riski sıfır. Sıvı kaybı ihtimali sıfır. Aslında çok basit, mantıklı da bir şey. Ha, bu ama ev müdahalesi. Yani evde bunu yapın. Sonra kibar bir şekilde müdahale edileceği yere götürün. Götürene kadar enfekte etmeyin. Mesela çok artık bu iş dernekte, işte Omurilik Felçleri Derneği diye bir dernek var. Ana temaları şu: biz eğitim vereceğiz diyor. Çok güzel yapıyorlar sağ olsunlar. Eğitim verirken de herhangi bir travmada hastaya, mümkünse hastaya iyilik etmeyin siz. Çekiliye çekiliye ayağından arabanıza bindirmeyin. Karga tulumba tutup kamyonetin arkasına koymayın. Adam 3 tane basit omurga kırığından belki rahatlıkla düzelecekken, siz çekilerken omurilik felçlisi olup ömür boyu başından gerisini oynatamaz hale gelebiliyor. O yüzden hani ev kazaları önemli, ev kazalarına müdahale çok daha önemli. Biliyorsak profesyonel manada yapalım. Bilmiyorsak profesyonel gelene kadar hayati iyi temin edelim, kafi.
Hocam, ilk bölmemizin sonuna geldik de, bu ev kazalarında, o basit yaralanmalarda, yanıklarda biraz daha, az daha bir detaylı açabilirsek, ikinci bölüme devam etsek müdahale anlamında.
Şimdi şöyle, mesela tek tek konuşalım. Neyle yanabilir bir çocuk? Bizim en çok gördüğümüz şu anda kaynar suyla yaralanmalar. Evet. İşte kaynar su, kaynar süt, kaynar çay en kolay şekliyle çekip üzerine yakabilir. Bunlar da aslında o anda anlık hayati tehlike söz konusu değildir. Burada kötü müdahaleler sonucu enfeksiyon gelişip, buna bağlı böbrek yetmezlikleri gelişip, sıvı kayıpları gelişip, böbrek yetmezliği gelişip hayatı tehdit edecek şeyler meydana gelebilir. O yüzden sıcakla yaralanmalarda panik olmamak lazım. Enfekte etmeyecek şekilde yarayı çok fazla, hani halk arasında böyle çekelemek falan gibi şeyler yapılır, o tip bir şey yapmadan yanık merkezine ulaştırmak esastır. Burada yapılacak ilk müdahale de yanık debritmanı, yani oradaki ölü dokuların temizlenmesi, oranın uygun antibakteriyel özellikli maddelerle kapatılması ve bu bakımın günlük olarak devam etmesidir. Hemen ikinci dert gündeme gelir, sıvı kaybına bağlı problemler. Ama bunlar bir saat, iki saatte olan şeyler değildir. Evet. Böyle olduğu için hani dinleyenlerimize bu konuda biz bilgi vermeyelim, onlar da buna müdahale etmesinler mümkünse. Bunun dışında sıcak buhar yaralanmaları sık görülür. Niye? Anneler daha sağlıklı olduğunu düşündükleri için yemekleri buharda pişirme eğilimindeler. Evde kullanılan diğer teknolojik mutfak aletlerinde bu tip problemler olabiliyor. Bunlarda da yüzeysel yanıklar olur genellikle. Üçüncü olarak hani dumana maruziyet belki söz konusu olabilir. Kömür sobasına bağlı bir yangın çıktı. Buna bir miktar kötü teneffüs etmek durumunda kaldı çocuk, ama bunların hiçbirinde ailenin aslında yapacağı bir şey yoktur.
Peki, onlarda yok, evet.
Yok. Çocuk elini prize sokmuş, elektrik çarpmış. İşte yapılmayacak hareket tutup çekmeye çalışmaktır. Çünkü çektiğiniz zaman aynı akıma siz de kapılırsınız. Mümkün olduğu kadar iletken olmayan bir maddeyle çocuğun eliyle elektrik arasındaki bağlantıyı kesmek esastır. Oradan sonraki kısımda da yanık kısmı hayatı tehdit etmez. O anda kalbe yaptığı ritim bozuklukları, aritmiden dolayı çocuk kaybedilebilir. Buna dikkat edin. Ama aile burada da bir şey düşmez esasında. Düşme çarpmalar genelde problem olabilir, ama onlarda da basit kanama tedbirleri, hava yolunun açıklığının korunması kafidir. Yani bir boyun travması kolay kolay evde olmaz. Yani baş üstü çok yüksekten çakılması lazım gibi sebeplerle olur. Beklenen bir durum değildir yani bu. O yüzden ev kazalarına evde alınacak tedbir derken belki 100 tane problem sıralasak, bunların 90 tanesi aileye aman kardeşim siz zarar vermeyin, hekime yeterli sürede, uygun sürede, kısa sürede yeterli bakım yaparak ulaştırın demek kafi bence.
Hocam, ilk bölümde ev kazalarıyla alakalı ne gibi tedbirler alabiliriz? Ebeveynler nelere dikkat etmeli konusunda
aslında şöyle Tamer hocam, aslında ben şöyle düşünmüştüm. Bu konunun önemine benim açıkçası şu an böyle bir, ben de bu konu çok önemli, bu konu ihmal ettik. Bir programı buna yapalım diye düşünüyordum aslında.
Hocam, kesinlikle yapılması lazım. Buna ihtiyacımız var çünkü. Hocam, sorularımız devam ediyor. Bir başka gelişimle alakalı bir sorumuz var.
Buyurun.
Çocuğumuzu susturmak, oyalamak için TV'de çizgi film, cepte video gibi görüntülü filmler açıyoruz. Sakıncası var mıdır? Bu durum doğru bir davranış mıdır?
Maalesef.
Çocuğumuzu kişisel gelişimini nasıl etkiler?
Şimdi şöyle, maalesef iyi etkilemez doğal olarak. Şöyle bir menkıbe hatırlıyorum ben, radyomuzdan dinlediğim bir mühim zat, bir arif şahıs. Kendisine bir hastalıkla ilgili bir şey danışılıyor. Şimdi git 40 gün sonra gel, 40 gün sonra cevap vereceğim diyor. Niye dedik, 40 gün sonra geldiklerinde de tamam ev, çocuğunuza bal yedirin düzelsin diyor. Efendim diyorlar, niye bunu 40 gün önce söylemediniz? O vakte kadar ben hiç bal yemiyordum, o yüzden tavsiyem fayda etmezdi. Ben 40 gün boyunca bal yedim, siz de bundan sonra yedirebilirsiniz diyor. Şimdi niye anlattığımı anladınız Samer Bey. Ben şimdi bir takım doğru şeyleri söyleyeyim, ama evde sen beceriyor musun diye sorsanız maalesef olay fecaat. Olay fecaat. Çünkü yani çok başarılı bir susturucu. Çok başarılı bir susturucu. Başa çıkamıyoruz. Bir, tıbbi ve bilimsel olarak söylenecek cümle şu. Bizim bu tip konularla ilgilenen en bilinen kurum Amerikan Pediatri Akademisi'dir. Bir de Fransızların bir çocuk akademisi vardır. Her ikisi de net bir şekilde, nadiren mutabakata varırlar, bu konuda varmışlar. 2 yaşa kadar sıfır temas. 2 yaşa kadar kesinlikle temas etmemelidirler çocuklar bu tip ekranlarla, monitörlerle diyorlar. Hatta hocanın biri işi iyice abartıyor. Diyor ki bırakınız bakmayı, bir çocuğun televizyona bakmasını, çocuğun bulunduğu odada televizyonun açık bulunması pasif sigara içiciliği gibidir. Yani çocuğun bulunduğu odada sigara içmemeyi artık toplum olarak genlerimize sindirdik. Yapmıyoruz öyle bir şey ama evet. Hoca diyor ki çok da iyi diyor bence. Çocuğun bulunduğu odada televizyonu açmayacaksınız bile diyor. Bu bir. İkincisi, bakılırsa yapılırsa ne olur? Yüzlerce şeyden bahsedilmiş ama kanıtlanmış iki şey var. Bir, özellikle ekranla çok muhatap olan çocuklarda konuşma gecikmesi ve kişilik bozuklukları. Bunun dışında kuvvetli şüphe oluşan çok fazla durum var. Ancak bilimsel manada kanıtlanmadığı için söyleyemiyoruz. Bir de nadirattan görülen işler var. Bilmiyorum hiç yakınlarınızda oldu mu? Epilepsi hastalığı vardır. Evet. Epilepsi hastalığı, işte bu SARA nöbetleri geçirilen durum. Bunlar için EEG, elektroensefalogram testi vardır. Bu test yapılır. Hastanın elektriksel aktivitesi beyninin kaydedilir. Ondan sonra bir de şöyle bir ışık çaktırılarak yüzüne doğru kayda devam edilir. Buna fotik stimülasyon denir. Bazı epilepsi nöbetleri bu ışık çarpması, ışık çakmasıyla da tetiklenebilir. İyi hatırlıyorum, böyle bir Hollywood artisti biri yeni çocuğu olmuş, çocuğunun resmini çekmek istiyor gazeteciler. Hayır izin veremem, çocuğum rahatsız, nöbeti tetikleyebilir diye. Ondan sonra bu konu çok gündeme gelmişti. Özellikle flashlı fotoğraf makineleri mesela. Epilepsi tanılı, tedavi gören, 8 ay, 10 ay, 1 sene hiç nöbet geçirmemiş bir çocuk flashlı fotoğraf makinesiyle, fotoğraf çekimiyle nöbet geçirebilir. Bir, nöbet geçirir, çok kötü bir şey. Evet. İki, bu işlerde usul bir çocuğa tedavi başlanır. Allah'ın izniyle büyük iyi oranlarda başarı sağlıyoruz tedavilerde. Çocuk bir anda epilepsi nöbeti geçirmez hale geliyor. Tam 2 yıl. 2 yıl boyunca çocuk hiç nöbet geçirmiyor. Kontrollere düzenli gidip geliyor. Belli aralarla EEG'leri çekiyor. Her şey mükemmel mükemmel mükemmelse 2 yılın sonunda tedavi bırakılarak çocuk normal yaşama geri dönüyor. Tam bu sürenin 20. ayı dolmuş. Sizin bir flashlı fotoğraf makinesi kazanız yüzünden çocuk bir daha nöbet geçiriyor. Bu sefer 3 yıl ilaç kullanmak gerekiyor. O yüzden televizyonlardaki bu flash efektli şeyler için özellikle, ki çocuk çizgi filmlerinde çok fazla görüyoruz bu durumu, böyle anlamsız çakmalar, yansımalar yüzünden epilepsi nöbeti bile görülebilir. Ha, nedir sıklığı deseniz belki 100.000'de 1, 1.000.000'da 1 diyeceksiniz ama o bir kişinin başına geliyor. Evet. Olayın psikolojik boyutu bu. İkincisi, böyle tıbbi bir boyut var. Üçüncü olarak, çok fazla televizyon seyrettiği zaman çocuklarda otizm olur falan demiyoruz. Buna ait kanıtlanmış bilgi yok ama gerçekten şahsi gözlemim de bu yönde. Otizmmiş gibi davranıyor çocuklar. Şöyle düşünün, akşama kadar annenin babanın ilgilendiği, abinin ablanın oyun oynadığı, imkanları müsait sokağa, bahçeye, parka sürekli çıkarılan bir çocuk. Diğeri de annenin babanın sabah işe gittiği, bakıcıya teslim edilmiş, akşama kadar televizyon seyredip oturmuş çocuk. Sizce bu iki çocuktan hangisinin tepkileri daha doğal olur? Hangileri daha normal tepkiler verir? Birinci mi, ikinci mi? Doğal olarak birinci. İkinci çocuk gün geçtikçe gerilemeye başlar. Çocuk 3-4-5 yaşına gelir, artık kreşe, yuvaya gönderilir. Öbür tarafta insanla yaşamaya alışmış, oyun oynamaya alışmış, doğadan haberdar, normal çocuk. Hiçbirinden, hepsinden mahrum kalmış. Maalesef mevcut potansiyelini bile sahaya yansıtamamış ikinci çocuk.
Dünyayı hayal dünya,
sanal alem olarak görüyor. Işte. Bunlar okula birlikte başlıyorlar. Öğretmen soru soruyor. Hangisi cevap verir sizce? Öğretmen bir daha soruyor. İşte sıraya girilecek, öbürü cin gibi en önden geçiyor. Böyle olunca bir de rekabet başlıyor. Rakip çok güçlü. Çünkü rakip sokakta top oynamış.
Evet.
Ama gücü anlıyoruz değil mi? Bu. Sen çok zayıfsın. Çünkü akşama kadar çizgi film seyrettin. Bu sefer bir de okul hayatında gerilikler başlıyor. Ondan sonra bu akademik başarıya yansıyor. Böyle bir ciddi psikolojik boyut var.
Fiziksel gelişimini de etkiliyor mu hocam?
Maalesef etkilemiyor diyeyim ben size. Fiziksel gelişim dediğiniz şey boyla kiloyla bakıyoruz. Boy genetik. Eğer çocuk düzgün bakım görmüşse, çok spor yapmasa bile boy zaten varacağı yere varıyor.
Yani o seyretme anında mesela ekrana bakarken boynunu farklı pozisyonlarda tutması.
Çocuklar genelde esnek yapılardır. Genellikle bu tip sıkıntıları çok yaşamıyorlar. 30-40 sene rahat ediyorlar ama evet. Çok önemli bir şey var. Obez oluyorlar. Sürekli televizyon karşısında oturmaktan, sürekli hareket etmemekten, bir de televizyon karşısında otururken yemekten dolayı. O yüzden hani bilimsel çalışmalar göstermiş, işte obezitenin risk faktörleri nelerdir? Haftada şu kadar saat televizyon seyretmek obezitenin risk faktörüdür. Bu kadar saat televizyon seyreden adamların obez olma ihtimali %5 daha fazladır. O zaman televizyon seyretmek öldürür. çok rahat söylenebilecek bir cümledir. Ha bir şey boyutu daha var. Elektronik alet dediğiniz zaman telefon kullanımı. Şükür artık onu yapmıyoruz herhalde. Bir müddet miktar yapmıyoruz en azından. İşte özellikle anneanne, babaanne, teyze, dayı, hala memleketteyse işte bir torun, bir yeğen ses duyulacak. İşte kucağına, kulağına tut. Çocuk zaten konuşana kadar 40 saniye geçiyor. 3 cümle edecekse 3 dakikalık bir konuşma. Yani. O bölgede en az 1-1,5 derece ısı artışı yapıyor. Telefonla en çok konuşan millet İsraillilermiş. Adam orantısal olarak baş boyun kanserleri telefon öncesi ve sonrası çağda 17 kat artmış. Baş boyun kulak işte bölgesi kanserleri. O yüzden hani bakın televizyon seyrederseniz psikolojik olarak geri çocuğunuz olur. Televizyon seyrederse çocuğunuz obez olur. Televizyon seyrederse konuşması gecikir. Televizyon seyrederse akademik başarısı geri kalır. Telefon kullanırsa böyle olur. iPad tablet bağımlılığı yani deseniz ki görme bozukluğu yapar mı? Yani kimseyi korkutmayalım. Gözlük ihtiyacını arttırdığı gösterilmemiş bugüne kadar. Evet. Ama uyanık olmakta fayda var. Onun dışında bir başka kısmı da işin şu. Çocuklar malumunuz bizim zamanımızda internet yoktu. Evdeki o bilgisayar diyemeyeceğimiz klavyeli aletlere oyun yüklenir bu oynanırdı. Şimdi çocuklar böyle basit oyunlarla zaten oynamıyor. Ne yapıyor? İnternetten indirdiği oyunlarla oynuyor. Evet. İnternette karşılıklı oyunlar oynuyor. Sonra bundan başlıyor. İnternette vakit geçirmeye başlıyor. Biliyorsunuz artık Yeşilay sigarayla alkolle mücadeleyi hani bırakmadı ama daha fazla internet bağımlılığıyla mücadele ediyor. Bir çocuk elinde tablet bilgisayar yoksa elinde akıllı telefon yoksa internet bağımlılığı riski ne kadar? Neredeyse sıfır. Ama bunları sunduğunuz zaman ikinci bir derde de kapı açıyorsunuz internet bağımlılığı o da.
Evet hocam yani bilgiler çok değerli ve bunlara çok daha geniş zaman ayırmak gerekiyor i̇nşallah, diye biliyorum. İnşallah. Sanıyorum daha önceki programlarınızda bir Yeşilay Derneği ile alakalı bu
bir program yapmıştık hatırlıyorum. Evet. Birkaç yıl önceydi herhalde.
Yani bu programları aralıklarla tekrarlamak muhtemelen gerekir diye evet düşünüyorum hocam. Bir başka soruda da bu dönemlerde salgınlar daha çok herhalde sanıyorum bir artış gösteriyor.
Ha beklenen soru geldi. Evet. Tamer hocam bu soruyu bekliyorduk programın başından
beri. Yani bu salgınların içerisinde domuz gribinin yeri nedir?
Domuz gribinin yeri çok geniştir. Bu ara çok çok yaygın. Şöyle diyeyim özellikle biraz sonra klinik bulguları ayrıntılı anlatırız. Şu aralar polikliniğimize gelen ateşi kol altından ölçtük 38 derece ve 24 saati geçti diyen hastaların hepsinden ben tetkik istiyorum. İstediğim ve negatif gelen birkaç tane oldu ama onlarda başka sebepler vardı muhtemelen. Test istediklerimizin tamamı pozitif. Bu kadar yaygın yani. Şimdi yalnız burada talihsizlik açıkçası. Keşke bizdeki suç domuz gribi değil de mesela ördek gribi olsaydı. O da iyi de niye sevimsizlik katıyor halkımızın nazarında. Adı domuz gribi olduğu için. Normalde grip hastalığı yapan etken influenza virüsüdür.
Evet.
Resmi adı bu. Ortomyxoviridae denen bir ailenin bir ferdi. Bu virüsün bir takım virülen faktörleri vardır. Vücutta hastalık yapmak için silahları, vücudun bağışıklığından kendini koruduğu savunma argümanları vardır. Bunların en meşhurları hemaglutinin ve nöraminidazdır. Şimdi ne dikkatinizi çekti Tamer Hocam burada? İşte influenza deyince P1, N1, H2, N5 falan filan bir rakam söylüyorduk. Hemaglutininin H'si, nöraminidazın N'si söz konusu. Bu nöraminidazın yanlış hatırlamıyorsam 9, hemaglutininin 5 çeşidi olması lazım. Ters hatırlıyor da olabilirim. Bir değeri de yok netice itibariyle bu bilginin. Bunlar sınıflanmış. Sonra bakmışlar ki domuzda grip hastalığı yapan influenza tipinin hemaglutinin tip 1. Nöraminidaz da nöraminidaz tip 1. En meşhur ikinci gribi söyleyin kuş gribi. Evet. H5 N1'di o mesela. Hemaglutinin 5 nöraminidaz 1. Hani ördek işin esprisi değildi aslında. Maymun gribi, ördek gribi, öküz gribi, fil gribi hepsi olabilir bu şartlar altında. Normalde talihsizlik şu olmuş. Sadece domuzlarda etken olan hemaglutinin ve nöraminidazın tip 1'lerinin içinde H1 N1 virüsü günün birinde bir mutasyona maruz kalmış. Arkasından bu mutasyonla yani yapısındaki bozulmayla insanda da hastalık yapabilme özelliği kazanmış. Olay böyle kopmuş. Şimdi bu gribin aslında geçmişi...
Mutasyon kısmına hiç girmiyoruz hocam. Laboratuvar ortamında geliştirildi yoksa kendiliğinden mi gelişti onu bilemiyoruz.
Diyorlar ama kanıtlanmış bir şey yok şu an evet. Hali hazırda. Komplo teorilerine bakan başka programcılarımız vardır radyoda muhtemelen. Aslında bu griple ilgili kısım da şuyu'u vuku'undan beter hadiselerdendir. Çok enteresan bir şey söyleyeyim. Birinci Dünya Savaşı'nda kaç kişi öldü? Fikriniz var mı? İşte bilmiyorum ya 1 milyondur ya 2 milyondur tahmin ediyorum. Birinci Dünya Savaşı yıllarında ve hemen sonrasında İspanyol gribi diye bir hastalık hasıl olmuş. O da belki baksanız işte at gribiydi mesela. Adını bilemiyoruz. Bu H1N1'in ataları deniyor. İspanyol gribi sırasında 500 milyon kişi hasta olmuş. ölüm sayısı için 10 milyon 40 milyon rakamlarını zikreden kaynaklar var. Yani Birinci Dünya Savaşı 4 yıl boyunca adı üstünde Dünya Savaşı'nda işte şu kadar milyon kişi, bir İspanyol grevinde bu kadar milyon kişi fazlası ölmüş.
Yani onlar da Dünya Savaşı o zaman.
Dan beter. Dünya Savaşı'ndan beter. Arkasından şimdi enteresan taraf şu, 1919'da yanlış hatırlamıyorsam İspanyol gribinin tarihi, 1976'da bir daha bir grip salgını olmuş, pandemi diyoruz, kıtalar arası yayılma, bütün dünya ayağa kalkmış. Hemen herkese aşı bulunmuş, herkes aşılanmış, sonuç. Bu grip salgınından sadece bir kişi ölmüş, aşı yan etkilerinden 26 kişi ölmüş. Şimdi aşılasak mı iyi, aşılamazsak mı, ki buna büyük fiyasko diye de tıp tarihine geçmiş. Bu sonuncusu yine yanlış hatırlıyor olabilirim ama 2009 yılı herhalde Meksika çıkışlı bir salgın. Yaklaşık 8 bin ölüm var bildiğim kadarıyla bu domuz gribi mevzuunda. Ama bu konuyu açıkla kavuşturmak lazım. Gripten insan ölmez. Gripin yol açtığı tablo neticede grip. Baş ağrısı, boğaz ağrısı, kulak ağrısı, geniz akıntısı, öksürük, balgam, hırıltı, ateş falan. Eğer altta yatan bir hastalığınız var ise, kronik böbrek hastası, sürekli diyaliz makinesine bağlısınız. Evet. Zaten bağışıklığınız çok yetersiz. Lösemi hastası tedavi gören bir yavrumuz. Evet. Kullandığı tedavi zaten bütün bağışıklık sistemini çökertmiş. Maalesef senelerce sigara içmiş bir amcamız, yaş 80, kronik bronşit, takipti, KOAH hastası. Bu hastalarda bu mikrobun ölümcül olması, bu mikrobun çok ölümcül olduğu anlamına gelmez. Maalesef zaten ölmesi bu sebeplerle çok muhtemel hastalarda işte araya giren vesile olmuş oluyor sadece.
Hocam burada sağlıklı kişilerin
değil öyle değil işte Tamer Bey. Aslında o bilgiyi demek isterdik ama açıklayamadığımız nokta 100 ölümün 30'u genç ve sağlıklı bireylerde. Zaten olayı salgın ve korkunç boyuta getiren bu. Eğer sadece hastalarda, sadece çökkünlerde, sadece özellikli gruplarda problem olsa idi, zaten hiç problem kalmayacaktı bizim için. Ama geri kalan kısım maalesef piyangodan çıkıyor. Şimdi mikrobu bir şekilde aldınız. Evet. Bulaşma şekli standart. İşte sekresyonlarla, hapşırdı, tıksırdı. Ortak kullanılan eşyalarla, havlu, çatal, bardak vesaire. Kontamine sekresyonlara bulaşma ile. Ki bunun da Türkçe meali, çok affedersiniz, sevimsiz bir durum ama işte hasta biri hapşırdı, işte bir balgam artığı, bir tükürük artığı gibi bir şey sizin eliniz temas etti. Evet. Elinizi yıkamadan yemek yediniz gibi. Grip aşısı mı çok korur? Sürekli ve düzenli sabunlu suyla el yıkamak mı deseniz, emin olun rakam belki diğerinin lehine, sabunlu su lehine çıkacaktır. Yani burada basit koruma tedbirleri önemsenmelidir. Ki basit değildir bu manada. Maske kullanılması, ellerin düzenli yıkanması, ortamın havalandırması gibi ilkokul bir düzeyinde anlatılan sağlık bilgileri, hani burada tekrarlamayalım ama evet, küçümsenmemesi gerektiğini vurgulayalım. Bu oda sürekli kapalı kalırsa, domuz gribine enfekte olmuş biri gelip bu odada 4 saat program yaparsa, o süre zarfında 60 kere öksürür, 20 kere hapşırırsa bu odada kaç mikrop bulunur düşünün. Bir de hani bizim buralar kayıt ortamı, özel ortamlar ama bu kadar bir oda normalde bir evi, bir penceresi, bir kapısı olacaktır. Evet. Açıp havalanırsa kaç mikrop kalır? Ha, 100'den 20'ye düşer oran, bu kadar. Elini sabunlu suyla güzel yıkarsan 3'e düşer. Bağışıklığın sağlamsa 3'ünde o vücut halleder zaten. Böyle olduğu için önemsizmiş gibi gözüken, söylene söylene artık adeta sulandırılmış kavramlar diyeyim, küçümsenmemelidir. Hayat kurtarır bunlar. Peki enfekte oldunuz ne olur? Şu ankini söylüyorum. Çok yüksek ateş, çok ciddi vücut ağrısı, kırgınlık, halsizlik yapıyor. Kusma ishal de normalde her grip nezlede olur ama bu salgında biraz daha fazla gözüküyor.
Boğaz iltihabı gerçekleşiyor mu?
Şimdi zaten geniz iltihabı. Yani boğaz geniz dediğimiz yer, farenks dediğimiz bölge. Zaten geniz iltihabı var, boğaz iltihabı var ama klasik manada bir beta mikrobunun yaptığı bademcik iltihabı gibi değil bunlar. Asamız geldi bu şikayetler ile. Ne yapalım? Öncelikli olarak bir, şart değil ama tanıyı kesinleştirmek istiyoruz artık. Niye? Çünkü biz çocuk hekimi olarak 3 gün ateş 39'larda geçmiş bir çocuğa bir şey söylememiz lazım. Kulak iltihabı, boğaz iltihabı, bademcik iltihabı, bir viral enfeksiyon, bunun kanında mikrop var ama virüs cinsi gibi bir cümle söylemeliyiz. Evet. Bunu söylemek açısından tetkik yapmak faydalı. Yoksa işte 10 yaşında 42 kilo, bugüne kadar ciddi hiçbir hastalık problemi, sağlık problemi olmamış, keyfi yerinde, şu an ateşi ve asidi olan bir çocukta domuz gribi tanısını koysanız ya da koymasanız hiçbir şey değişmeyecek zaten. Ama ateş 2 günü 3 günü geçti dediğiniz zaman bir antibiyotik verme eğiliminde olacaksınız. Lüzumsuz antibiyotik, faydasız ilaç uygulaması olacak bu durum. Bu yüzden test yapılmasını şu an itibariyle faydalı buluyoruz. Testi son derece basit. burundan alınan sürüntü materyaliyle yapılıyor. İşte influenza A var mı diye bakılıyor. Evet. Influenza A, H1, D1 demek. Evet. B de bakılıyor. Bilmiyorum onun H'si N'si nedir. Zaten çok da önemli değil. Eğer influenza A pozitifse çok büyük ihtimalle hastasınız. Negatifse çok büyük ihtimalle değilsiniz anlamına geliyor. Ama %100 ifade etmiyor bunlar. Pozitif çıksa bile sağlıklı bir birey evde herkesin sağlıklı olduğu ailelerde hiçbir tedavi vermeme hakkınız yine de var. Ama şunu çok test ettik. Spesifik bir tedavisi var, bir şurubu var, bir nevi bir antibiyotik o da. Kullandığınız zaman daha 3. dozdan sonra çok ciddi düzelme sağlıyor. Böyle olduğu için tedavinde kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Ama 2 yaşından küçük çocuklar, en önemlisi hamile bayanlar, İşte akciğer problemi yaşayan 65 yaş üstü şahıslar, kontrolsüz diyabet hastaları, diyaliz hastaları, kronik hastalığı bulunan 2 yaştan büyük de olsa çocuklarda biraz daha tedbirli davranıyoruz. Tetkiki daha çabuk isteyip tedaviyi daha erken başlıyoruz.
Hocam burada bu domuz gribinin şu andaki mutasyonu öldürücü etkisi devam ediyor mu? Tedavi geç kalınmaya da edilmeme noktasında.
Tedaviyle ölüm ihtimalinin azaldığını söylemek zor. Buna ait bir çalışma yok elimizde. Ama işte dediğim gibi özellikli bireylerde mutlaka fayda ediyor. Tedaviye başlamak gerekiyor.
Sağlıklı bireyler için konuşuyorum ben bunu.
Sağlıklı bireyler için tedavi başlasanız başlamasanız kanıtlanmış bir veri yok ortada. Ama yaşam kalitesini çok düzeltiyor, ona ben şahidim. Evet. Yani 5 günü yüksek ateş, genel durum bozukluğu olacağına bir günde hasta ayağa kalkıyor.
Hocam programımızın sonuna geldik. Bir sorumuz daha var, onu da söyleyeyim. 4 yaşına gelmiş hala konuşamayan bir çocuğumuzun durumu normal midir?
Hayır, kesinlikle değildir. Şimdi burada bu sorunun 2 muhatabı var. Birinci muhatap çocuk psikiyatrisi, ikinci muhatap biziz burada. Çocuk psikiyatristlerinin yaklaşımı, eğer her şey yolunda ise, çocuk hekimi, kulak burun boğaz hekimi, çocuk nöroloğu, bu çocuk sağlıklı, bizde bir ilgisi yok demiş ise, çocuk psikiyatristleri konuşma gecikmesi şikayetini ciddiye alıyorlar. En çok da muhatap olunan durum otizm ve benzeri hastalıklar oluyor. Evet. Onların da asıl derdi şu. Biz de çok şikayetçiyiz. Çok fazla otizm tanısı konuyor. Hatta otizm tanısı konamayanlara da atipik otizm denerek ailenin dünyası karartılıyor.
Otizm tanısı koymak zor mudur hocam?
Şimdi şöyle.
Karışıyor mu belirtileri?
Bir çocuk geldi, ateşi 39,5 derece. Boğaz kültürü aldınız. Kültürde streptokokus, işte A grubu beta yamuk streptokok üredi. Gerekmez ama bir de boğaz sürüntüsü aldınız. Strep A'da pozitif çıktı. Gerekmez ama bir de kan tahlili aldınız. CRP'si 69 çıktı. Çocuğun ateşi, boğaz ağrısı, boyunda şişlikleri var. Beta mikrobunu tam 6 yerden tanı koymuş oldunuz. Bunlardan biri bile yeterli. Kültürde üreme varsa bu beta mikrobudur. Klinik uyumluysa antibiyotik gerektirir. Ama psikiyatride böyle bir şey yok. Ölçülebilir değer yok maalesef. Evet, evet. Yoruma çok açık bir şey. Ha, çok ciddi otizmi zaten psikiyatri hekimi kapıdan girerken tanıyor. Olmayanı da tanıyor ama gri zon oldukça geniş bir yüzde ifade ediyor burada. Yani konuşması gecikmiş her çocuk otizm şüphelisidir. Annesinden başka kimseyle kontak kurmak istemeyen haşarı oğlan çocuğu otizm şüphelisidir. İşte annesi babası çalıştığı için erken vakitte kreşe gönderilmiş ama buradaki büyük çocuklar yüzünden itelenmiş, geri kalmış uyumsuz çocuk otizm şüphelisidir. Bir başlarsanız 100 tane şey sayabilirsiniz. Bu yüzden konuşma gecikmesi psikiyatrist değerlendirir. Otizm başta olmak üzere herhangi bir psikiyatrik rahatsızlık olmadığına kanaat getirirse bunu çocuk hekimi irdeler. Evet. En çok düşünülmesi gereken şey işitme problemleridir. Şu an devletimiz sağ olsun yeni doğan bebeklere 5-7. Günde işitme testi yaptırıyor. Evet. Otoakustik emisyon dediğimiz son derece basit bir testimiz var. Ha bir de şunu da söyleyeyim, hiç anlaşılmadık bir şekilde bazı aileler bu testi yaptırmamak için çok yoğun gayret gösteriyorlar. Hadi aşı karşıtı grupları hiçbir şekilde kabul etmemekle birlikte var. Varlıklarını kabul ettik bu insanların. Kan aldırmak istemiyoruz diyenlere yine çok zekayla bağıntılı olduğunu düşünmüyorum bu tavrında ama çocuğumun canı yanması diyen tavırlarla hadi peki bunu da kabul ettik. Ya arkadaş, çocuğunuza dışarıdan bir şey verilmiyor. Çocuğunuzun canı da yakılmıyor. Bu işitme testini niye yaptırmıyorsunuz? Soru bu. Devlet hastaneleri bedava yapıyor. Özel hastaneler de zaten doğum paketi adı altında daha doğmamış çocuğun işitme testinin parasını sizden alıyor. Yani yaptırmamak için hiçbir makul sebebiniz yok. Eğer baktınız bir haftalıkken şüpheli. 15 gün sonra yine şüpheli, bir ay sonra bir üst test ABR yapıldı. Hadi bunu bir derece anlıyorum, bazen anestezi gerekebiliyor bunun için. Yaptınız, benim şu an bilfiil ilk günden beri bildiğim bir hastam var, şu an 1 yaşında. Net duymuyor, 0-0-0, 2 kulakta 0, hiç duymuyor. Elhamdülillah çocuk bayağı iyi götürdü iş ama yani böyle bir yani tabiri caizse gakkuk etmeye başladı 10-11 aylıkken. 1 yaşında ameliyat, iç işitme cihazı hepsi takıldı. Bir kulak şu an net bir şekilde duyuyor, ikinci kulakta müdahale edilecek yakın zamanda. Evet. Çocuk duyuyor. Duyduğu zaman ne oluyor? Sesleri tanıyor. Ayırt ediyor. Böylece İşitme olduğu zaman konuşmada oluyor. Çocuk hiç duymamış, duymamış. İşte böyle aklı evvel bir aile işitme testi yaptırmamakta direnmiş. 1,5-2 yaşından önce işitme azlığına garanti tanı koymak mümkün değil. Ki onda da yine aynı testi yaptıracaksınız evet. Kuzu. Yaptırdığınızda bu çocuk belki konuşur. İşitme cihazı gene takılır. Ameliyat gene yapılır. Başarısı düşük olur ama işitme bir şekilde sağlanır.
Evet.
Bu yüzden burada hayati önemi haiz olan konu işitmenin denetlenmesidir. Bu konuda da maalesef bizde anlatamadığımız nokta, insanlar haklı olarak bir refleks gösteriyorlar. Benim büyük kızım toplam 5 veya 6 tane aşı oldu. Ondan 13 yaş küçük kız kardeşi 36 tane aşı olacak şu anda. Gerçekten hepimize bir soru işareti getiriyor aklına. Ya bu abarttık biz bu işi diye. Arkası da geliyor maalesef. Yani endüstri 2 yılda bir yeni aşılar çıkarıyor. İşte şu nesiller hiç vitamin görmemişti. Bu nesiller çok ilaç kullanıyor. Falanca nesil 3 antibiyotikle büyümüştü. Filanca işte 50 yıl sonra 500 antibiyotik. Doğru, bunlarda haklısınız ama bir takım ölçülmüş ve kanıtlanmış şeyde görüş beyan etmeniz doğru değildir. Bu konu maalesef şöyle bir önyargı. Biz çocuğumuzu doğal büyütmek istiyoruz. Biz çocuğumuzun böyle ilaç endüstrisinin kurbanı ve müşterisi olmasını istiyoruz. %100 haklısınız ama yaptığınız iş onlarınki ifrattı, sizinkisi de tefrit tamamen.
Evet.
Karar verirken kararı kim verecek, ona bir bakmak lazım. Yani çok hoş olmayan bir tabir. İşte biz çocuk yapmayı düşündük gibi. Ya çocuğu siz yapmadınız, Allah nasip etti. Çocuğu yaptık. Eğer kendiniz yaptıysanız torna tezgahından kafanıza göre takılabilirsiniz. Aşı yaptırın, yaptırmayın. İşitme testi yaptırın, yaptırmayın. Nasıl olsa siz yaptınız çocuğu. Ha yok, bu çocuğu size Allah lütfetti ve emanet olarak size verdiyse bu konuda görüş beyan etme hakkınız yok. Görüş beyan edecek kişiler konunun profesyonelleridir. Şunu diyebilirsiniz, ben bu profesyonellerin iş ahlakına güvenmiyorum. İlaç firmasından rüşvet aldığı için aşıyı öneriyor olabilir mi şu hoca? Bunlar sorgulanabilir, bunlara hiç itiraz etmiyorum. Haklı da çıkabilirsiniz de ayrıca. Ama çok basit bir örnek veriyorum. Devlet size ücretsiz bir şekilde çocuğunuzun canını da yakmayan bir hizmeti yasal ve zorunlu olarak yaptırmanızı tavsiye ediyor. Hayır, ben bunu yaptırmıyorum. Hangi bilginle yaptırmıyorsun? İnternete girdim, orada bir forumda Doktor Ali Bey demiş ki. O Doktor Ali Bey var mı yok mu, o da meçhul zaten. Biri yazıyor onları. Maalesef bu bizim için ciddi sıkıntı. Bu işitme testi yapılacak. Şimdi o 4 yaşında konuşmayan yavrumuz, bilmiyorum işitme testi yapılmış mıydı yapılmamış mıydı ama hemen şu cevap geliyor kaza riskleriyle konuştuğumuz zaman gibi. Hocam biz bu testi yaptırmadık ama yanında abisi defteri çeviriyordu, kağıt hışırdadı, döndü oraya doğru baktı. Abicim 8 günlük bir çocuğun böyle bir yön kavraması mümkün değildir. O sesi duyup bak, o hasbel kadar kafa oraya dönmüştür o sırada, o kadar. Veya kapı çarptığımızda çocuk irkiliyor. Aslında bu duyma değil, duymama alameti bile olabilir verilen abartılı tepkiler. Bu yüzden 4 yaşına gelmiş konuşmayan çocuk psikiyatristten temiz kağıdı almışsa diyorum tekrar. O benim konum değil, oraya hiç girmedim. İşitme değerlendirmesi yapılmalıdır. Arkasından da bu çocuklar bir bütündür. Bütüncül olarak değerlendirilmelidir. Sorunuz, çocuk 6 aylıkken oturmuş, 12 aylıkken yürümeye başlamış. İşte 10 aylıkken babasını, annesini, teyzesini, dayısını, halasını rahat tanıp onlara gülümsüyormuş. Doktorunu göründüğünde onu da tanıyıp ona da ağlıyormuş. Hepsi çok iyi alamet bunlar. Bunların hepsi normal gelmiş. Sadece konuşma gecikmesi ise biraz daha rahat davranabiliriz. Çocukta bir dil bağımı var en basitinden. Çocukta konuşmayı baskılayacak bir sosyal ortam mı oluşmuş? İşte anne baba çalıştığı için işte babaanne bakmış. O da işte konuşması çok iyi değilmiş falan gibi sebepler de gündeme gelebilir. Nörolojik gelişim ayrıntılı olarak değerlendirilmeli.
Evet.
Önce çocuk hekimi genel bir sağlık taraması yapmalıdır. Çünkü hani hiç görmedim duymadım ama tiroidi çalışmayan çocuğun da işitmesi mümkün değildir. Beyin tümörü de böyle olabilir.
Evet.
Kulak içi anomaliler de böyle olabilir. Genel manada çocuk doktoru da sağlıklıdır raporu verdikten sonra çocuk nöroloğuna müracaat edilecek. Çocuk nöroloğu ve kulak burun boğaz hekimi bu kulak işitme, beyne gitme, anlama algılama, buna cevap oluşturma ve bu cevabı icraya dökme organlarını ve ünitelerini tek tek değerlendirecek.
Hocam. Son olarak buyurun. Toparlamak adına, yani kaç yaşından itibaren konuşmuyorsa
net bilgi vermek mümkün
değil.
Beklenen şey şu: 8-10-12. Aylarda bubble-dama, juggle-dama denen bir dönemi vardır psikiyatristlerin.
Evet.
İşte ga ga ga gu gu gu tarzı sesler. 12. aydan sonra özgür olmayan kelimeler, mama, baba, dede gibi. Affedersin, önce basit kelimeler, daha sonra özgür olmayan. Mesela anne diyor ama kapıya da anne diyor çocuk.
Evet.
2 yaşa gelmiş bir çocuk 2 kelimeli cümle kurmalıdır. Anne su, baba gel, dede, mama gibi kelimeler. 3 yaşında bir çocuğun 3 kelimeli cümleler kullanması, bağıntılı cümleler kullanması gerekir. Ama her çocuk bir değildir. 3 yaşında sadece 7 kelime kullanıp 3,5 yaşında türkü söylemeye başlayan tiplerde görüyoruz. Burada en çok bizim sıkıntıda olduğumuz nokta, bunun dayısı da ilkokul 1'den sonra konuşmuş canım deyip ilkokul 1'i bekleyen otistik hastalar oluyor. Maalesef her şey bitmiş oluyor o saatten sonra.
Hocam o zaman 4 yaşında gelmiş.
4 bile çok, 3 demek lazım. 3'ü de ben diyorum, yani bu tıbbi bir bilgi değil, onu biliniz. Evet. Hani 3 yaşa kadar beklemek büyük hata sayılmayabilir.
Oradaki sıralama nasıl olmalıdır hocam? Yani şey sıralaması.
Önce çocuk hekimine gidilecek. Evet. Çocuk hekimi bu çocuğun çocuk psikiyatrisine mi, çocuk nörolojisine mi gönderileceğine karar verecek. İlk temel değerlendirmelerini yapacak. Genel sağlığına bakacak. Nöromotor gelişme yaşıyla uyumlu mudur? İşte bu yaşta bir çocuk bir üzüm tanesini su bardağına atıp parmağıyla çıkarıyor mu mesela? Evet. İşte hiç durmadan merdiven basamaklı tek tek tek tek tek tek çıkabiliyor mu mesela? Ya da ıslık çalabiliyor mu? İşte ağzıyla pipet tutuyor mu gibi, bunun gibi onlarca kaba motor, ince motor faaliyet denetlenebilir. Ama biz bunları tek tek yapmayız. Genelde sans kliniğimize güveniriz. Yani çocuk daha girerken onun puanını verirsiniz rahatlıkla. Evet. Gördüğünüz çocuk sayısıyla ilintili olarak. Arkasından fiziki gelişim çok iyi, nöromotor gelişim çok iyiyse psikiyatriste yönlendirilir. Otistik mi bu çocuk diye başlanır. Onlarca hastalık var ama. Evet. Bu çocuğun psikiyatrik bir problemi olmadığına kanaat getirdiysek o zaman önce işitme değerlendirmesi yapılmalı. Daha sonra çocuk nörolojisiyle konsült edilmelidir.
Hocam çok teşekkür ederiz. Çok değerli bilgiler verdiniz.
Estağfurullah, biz teşekkür ederiz.
Ama gene de geniş bir alan. Tek başına da program yapılsa yeridir.
Bitmez.
Bitmez. Şimdilik programımızı burada sonlandıralım.
İnşallah.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Bir Nefes Sağlık programının da bu haftada sonuna geldik. Kalın sağlıcakla.